Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Fatır Suresi'nin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun pak Resulü ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Hordad 1400, Hicri Kameri 21 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 2 Haziran 2021 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, az sonra sunacağımız akşam haberleri ve günün siyasi yorumları ardından sırasıyla Türkiye'de erken seçim tartışması konusunda Taniyeri Haber İnternet Portalı Genel Yayın Yönetmeni ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Türkiye gündemi ve Semavi Tilavetler adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hameney.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran ile 4+1 grubu heyetleri yeniden toplanıyor. Cumhurbaşkanı Ruhani seçim sandığı inkılabın önemli getirisidir dedi. İran'da Cumhurbaşkanlığı adaylarının kampanyası sürüyor. Cumhurbaşkanı Ruhani İran ve Senegal işbirliğine vurgu yaptı. Ve İran ile Rusya'nın askeri işbirliği gelişiyor. Şimdi haberler.
İran ile 4+1 grubu heyetleri bu akşam Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu çerçevesinde yeniden bir araya geliyor. İran İslam Cumhuriyeti heyetiyle Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere'den oluşan 4+1 heyetleri bu akşam Viyana'da yeniden bir araya gelecek. İran heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Irakçı başkanlık ederken, toplantıya Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilci Yardımcısı Enrico Mora başkanlık etti. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika'nın Tahran'a yönelik tüm yaptırımları pratik olarak iptal etmesi halinde kendi nükleer yükümlülüklerine döneceğini açıklamıştır. Bu arada Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, dün video konferans yöntemiyle Viyana'da devam eden nükleer görüşmelere katılan yetkililer ile bir araya geldi. İran nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak için ilk adımı Amerika'nın atması gerektiğini vurgulayan Wang Yi, Amerika nükleer anlaşmadan geri çekildiği için Tahran'a yönelik uyguladığı baskılar ve tek taraflı yaptırımları kaldırarak ilk adımı atmalı dedi. Çinli bakan, Amerika'nın İran üzerindeki baskısını tamamen kaldırmasının ardından Tahran'da derhal yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeli ifadesini kullandı. 2015 nükleer anlaşmasını yeniden hayata geçirme yönündeki müzakereler Viyana'da devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani seçim sandıkları İslam İnkılabı'nın sonucu ve önemli getirisi olduğunu vurguladı. Bugün Bakanlar Kurulu oturumda konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani şunları kaydetti. Rahmetli İmam Hümeyni'nin ülkenin yönetimi için sunduğu yöntem seçimlere ve halka dayalıydı. Ve esas kriter milletin oyudur. Şiarı da İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu imamın temel şiarıydı. Cumhurbaşkanı Rouhani İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi İmam Hümeyni'nin vefat yıldönümü arifesinde 3, 4 ve 5 Haziran günlerinde İran İslam İnkılabı tarihin önemli ve kader belirleyici günlerinden sayıldığını belirterek İmam Hümeyni'nin İslam İnkılabı'nda düşüncesinin temeli halk olduğunu kaydetti. Ruhani sözlerine şöyle devam etti. İmam Hümeyni inkılap sürecinde silahlı çatışma veya gerilla savaşı peşinde değildi. İmamın gözetlediği çözüm halkın İslam inkılabı ile birleşmesi ve bu düşünceyi benimsemesiydi. İmam Hümeyni ülkenin iktidarı ve yönetiminde halkın temel ve belirleyici rolü ifa etmesi gerektiğine inandığını kaydeden Cumhurbaşkanı şu vurguyu yaptı. Bizler de günden güne İmam Hümeyni'ye ve ülkelerine daha da yaklaşmalıyız. İslam inkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi de her zaman vatandaşların seçimlere yüksek düzeyde katılmalarına vurgu yaptığını kaydeden Cumhurbaşkanı Rouhani, dolayısıyla bu yol ve çizgi aynen devam ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Rouhani, tüm dünyaya ve Amerika'nın eski başkanı Donald Trump ve başkalarına gönderdikleri sinyal, büyük iktisadi projeleri hayata geçirmek olduğunu, bu da onların belini büktüğünü, hükümet olarak tüm baskılara rağmen bir günde milyarlık projelerin açılışını gerçekleştirdiklerini vurguladı.
İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri adayları Propaganda Komisyonu'nun yeni kararı uyarınca tartışma programının takvimine değişiklik oldu. İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, başkanlığındaki komisyonun kararı uyarınca adayların tartışma programları değiştirildi. Komisyon İçişleri Bakanı başkanlığında düzenlenen 4. oturumda Cumhurbaşkanlığı seçimleri adayları arasında canlı olarak düzenlenecek 3 tartışma programı 15, 18 ve 22 Horda tarihlerinde gerçekleşeceği kararlaştırıldı. İran Radyo ve Televizyon Kurumu tartışma programları için gereken tedbirleri almıştır. Tartışma programları için 3'er saat zaman ayrılacak. İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Hordat, miladi 18 Haziran'da düzenlenecek. Seçimlerde 7 aday yarışacak.
18 Haziran'da İslam İran'ın genelinde düzenlenecek 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan 7 isim seçim kampanyalarına devam ediyor. Bu bağlamda 13. dönem Cumhurbaşkanlığı adaylarından Seyit İbrahim Reis'i bugün Cam-ı Cem TV'ye konuk oldu. Konuk olduğu televizyon programı sırasında basına açıklamada bulunan Reis'i suni ve gereksiz gündemler hakkındaki sorulan soruya, bu tür gündemler yetkilileri vatandaşların geçim sıkıntısını çözme ve aşırı pahalılık, fiyat artışları, işsizlik ve toplumsal sorunları giderme gibi temel işlerden alıkoyar. Dolayısıyla suni gündemlerin ortadan kaldırılması için çaba sarf edilmelidir yanıtını verdi. Reisi sözlerine şöyle devam etti. Yargıda çalışmaya başladığımda suni gündem yaratmak için çok uğraştılar ama ben teferruata girmeden işimi yaptım ve Allah'ın izniyle hükümette de aynısını yapacağım. Bazı partiler ve siyasi gruplar arasında olan particilik ve siyasi oyunlardan uzak durarak halkın yanında olmaya ve halka hizmet etmeye çalışıyorum. Böylece halkın kesinlikle hükümete destek ve yardım edeceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylarından Saed Celili de hükümetin programında önceliğin dağıtım sistemini yönetmek ve hükümeti akılcı hale getirmekten ibaret olduğunu belirtti. Celili son 8 yılda gölge hükümeti kurarak faaliyet yürüttüğünü belirterek şöyle dedi. Dağıtım sistemini yönetmek ve hükümeti akılcı hale getirmek vatandaşları kuyruklarda sıra beklemekten kurtarabilir ve asıl satıcıların alıcıların peşine düşmelerine yol açar. Döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalara ve hükümetin bu konuda programına işaret eden Celili, döviz kazandırmak için ülkeye program yapmak gerektiğini ve bu konuyu sırf ham petrol satışına endekslemek yanlış olduğunu kaydetti. Celili, hükümetin tüm kurumların döviz kazanmaları için ayrı ayrı programı olması ve hepsi bu sürece katılması gerektiğini vurguladı.
13. dönem Cumhurbaşkanlığı adaylarından Abdülnasır Himmeti ise Cumhurbaşkanı'nın aristokratçı yaklaşıma sahip olmaması ve toplumun zayıf kesimleri ve vatandaşlara önem vermesi gerektiğini kaydetti. İran'ın haber kanalından yayınlanan seçim ve propaganda programında konuşan Himmeti, vatandaşların refahının Cumhurbaşkanı tarafından önemsenmesi gerektiğini altını çizerek bu önemli husus için uzmanlık çalışmaların şart olduğunu vurguladı. 13. dönem Cumhurbaşkanlığı adayı Himmeti, tarım sektöründeki sorunlara işaretle hükümetin tarım ürünleri için fiyat belirlememesi gerektiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran ve Senegal'ın ikili işbirliğinin iki milletin refahı doğrultusunda gelişmesine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Ruhani, Senegallı mevkidaşı Macky Sall'a gönderdiği tebrik mesajında, İran İslam Cumhuriyeti ile Senegal Cumhuriyeti arasında diplomatik münasebetlerin kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutlayarak, ikili ve bölgesel işbirliği önündeki tehditler ve meseleleri başarılı biçimde geride bırakmanın iki ülkenin yapıcı etkileşimi, işbirliği ve ortak sinerjisine bağlı olduğunu ifade etti. Geçen 50 senedeki dost ve kardeş ülkenin iyi tarihi ilişkiler, dini ve kültürel ortaklıklar ve karşılıklı saygı çerçevesinde ikili münasebetlerin güçlenmesi ve gelişmesi için büyük adımlar attığına dikkat çeken Ruhani, bu tarihi yolun iki milletin refahı ve bölgesel ve uluslararası barış ve istikrarın pekişmesi doğrultusunda sürmesini temenni etti.
Rahmetli İmam Hümeyni açısından siyasi söylem, uluslararası düzen ve İslam dünyası meseleleri başlıklı uluslararası konferans çevrimiçi olarak düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin vefatının 32. yıl dönümü arifesinde Dışişleri Bakanlığı tarafından İmam Hümeyni'nin siyasi düşünceleriyle ilgili konferans bugün sanal olarak düzenlendi. Rahmetli İmam Hümeyni'nin türbesinde düzenlenen konferansa Hüccetül İslam Seyyid Hasan Hümeyni, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve üst düzey siyasi yetkililer katıldı. İran'dan ve başka ülkelerden düşünce merkezlerinin uzmanları ve düşünce sahipleri konferansta İmam Hümeyni, çağdaş dünya gelişmeleri ve İslam dünyasının önündeki fırsatlar ve sorunları hakkında konuşma yaptılar. Öte yandan İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İmam Hümeyni'nin 32. vefat yıl dönümü dolayısıyla televizyon kanallarında bir konuşma yapacak. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, İmam Hümeyni'nin 32. vefat yıl dönümü dolayısıyla 4 Haziran Cuma günü Tahran saatiyle 11'de televizyon kanallarında bir konuşma yapacak. Ayetullah Hamenei'nin konuşması devlet radyo televizyon kanallarından canlı olarak yayımlanacak. 4 Haziran 2021'e denk gelen Hicri Şemsi 14 Hordat 1400 tarihi İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin 32. vefat yıl dönümüdür.
İran uluslararası petrol piyasasına dönmeye hazırlanıyor. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İran Petrol Bakanı Bijen Zengen'e video konferans yöntemiyle katıldığı OPEC artı grubunun 17. bakanlar toplantısını değerlendirdi. İran Petrol Bakanı Bijen Zengen'e video konferans yöntemiyle OPEC artı grubunun 17. bakanlar toplantısına katıldı. Zengen'e dün gerçekleşen toplantı sonrasında basına yaptığı açıklamada kısa süren toplantının büyük ölçüde İran'ın petrol piyasasına geri dönme olasılığından etkilendiğini düşünüyorum dedi. Bu toplantıda petrol üretimine katkı yapılmamasına karar verildiğini kaydeden Zengen'e, grubun bir sonraki bakanlar toplantısının 1 Temmuz'da yapılacağı bilgisini paylaştı. Bu toplantıda İran'ın piyasaya geri dönüşünü duyurdunuz mu sorusuna Zengen'e, hayır bunu yapmadık çünkü buna gerek yok. Zaten Viyana'da anlaşmanın sağlanmasıyla yaptırımlar kalktığında piyasaya geri döneceğiz yanıtını verdi. Bakan Zengen'e İran'ın daha önce olduğu gibi petrol üretimi kısıntısından muaf tutulduğunu söyledi. OPEC artı üyesi ülkelerin enerji ve petrol bakanları piyasa koşullarını değerlendirmek ve 1 Nisan'da kararlaştırdığı üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere dün video konferans yöntemiyle bir araya gelmişti. OPEC'ten yapılan açıklamada piyasalardaki temel duruma yönelik yapılan gözlemler doğrultusunda 15. Bakanlar Toplantısı'nda belirlenen üretim düzenlemesi kararının Temmuz ayı içinde uygulanacağı ifade edildi. OPEC artı grubu 1 Nisan'daki 15. Bakanlar Toplantısı'nda üye ülkelerin toplam günlük üretimlerini Mayıs ve Haziran aylarında 350 bin, Temmuz'da ise 441 bin varil artırarak üretim kesintilerini hafifletme kararı almıştı. Suudi Arabistan ise Şubat'ta açıkladığı ve gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek kesinti kararını kademeli olarak kaldıracağını duyurmuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimiz devam ediyor. İran ve Rusya Savunma Bakan Yardımcıları iki ülkenin askeri işbirliğini geliştirme konusunda görüş teatisinde bulundular. İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı Hüccetullah Kureyşi ve Rusya Savunma Bakanı Aleksandr Fumin bugün Moskova'da bir araya geldiler. Görüşmede iki bakan Tahran ile Moskova'nın askeri işbirliğinin geliştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulundular. Taraflar söz konusu görüşmede İran ve Rusya'nın teknik askeri alanlarda önemli işbirliği konuları masaya yatırdılar. Kureyşi ile Fumin, bölge güvenliği ile ilgili konular hakkında istişarelerin sürmesine ve iki ülkenin savunma alanındaki ilişkilerinin derinleştirilmesine vurgu yaptılar.
Son 24 saatte İran'da koronavirüs salgını yüzünden 161 vatandaş daha yaşamını yitirdi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkede COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 161 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11.620 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 80.488'e, vaka sayısı ise 2.935.443'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 4.005'in durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2.494.108'e ulaştı ifadesi kullanıldı.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan sınırında gerilim yeniden yükseliyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı dün yaklaşık 40 Ermeni askerin Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına girdiğini ve onları geri çekilmek zorunda bıraktıklarını açıkladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın Devlet Sınır İdaresi ile yaptığı ortak açıklamaya göre, dün akşam saat 20'de yaklaşık 40 Ermeni askeri sınırı geçip Kelbecir'in Armutlu köyüne doğru 400 metre derinliğe kadar ilerledi ve mevzileri ele geçirdi. Açıklamada Azeri ordusunun aldığı önlemler sonucunda Ermenistan askerlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti sınırlarının dışına çıkarıldığı ve bu süreçte silah kullanılmadığı vurgulandı. Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında yaşanan bu son gelişmeler, geçtiğimiz sonbaharda başlayan şiddetli çatışmaları takiben Erivan'ın Karabağ'da Ermeni güçlerin denetiminde olan toprakların önemli bir kısmından geri çekilmeyi kabul etmesini izliyor. Ermenistan tarafı geçen hafta Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sınır bölgesine ateş açtığını, bunun sonucunda bir Ermeni askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Azerbaycan Cumhuriyeti tarafı bunun bir hata olduğunu söyleyerek kendini savunmuştu. Daha sonra Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun sınırdaki konuşlanma noktalarına çıkan bir yola mayın döşemeye girişmekle suçladığı 6 Ermeni askeri esir almıştı. Ayrıca Azeri tarafı Ermeni askerlerinin Nahçıvan'daki mevzilere ateş açtığını duyurmuştu.
Filistin kaynakları işgal altındaki Kudüs'te bir Filistinli gencin düzenlediği şehadet eylemi sonucu iki Siyonist askerin yaralandığını bildirdi. Filistin kaynakları bugün verdiği haberde Filistinli gencin işgal altındaki Kudüs'te Siyonist askerlere yönelik bıçaklı saldırıda bulunarak iki Siyonist askeri yaraladığını aktardı. Aynı kaynak işgal askerlerinin Filistinli genci ateş açarak onu yaraladığını bildirdi. Ediyot Ahronot gazetesi yaralı Siyonist askerlerden birinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Mossad'ın yeni başkanı David Barnea, yeni nükleer anlaşma yapılması halinde bile İsrail'in İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer programına karşı koymaya devam edeceğini kaydetti. Kendi depolarında yaklaşık 400 adet nükleer başlık bulunduran Siyonist rejimin casusluk örgütü Mossad'ın yeni başkanı David Barnea ilk konuşmasında İran'ın nükleer programına karşı tehditlerini yineleyerek İsrail'in uluslararası camianın çizgilerine uymadığını, çünkü onların İran'ın tehdidinden yanlış değerlendirmelerinin sonuçlarına katlanamayacağını söyledi. Barnea, küresel güçler ile İran arasında şekillenmekte olan anlaşmanın, Siyonist rejim İsrail'in bu konuda yalnızlaşma duygusunu sırf güçlendirdiğini kaydetti. Mossad'ın yeni başkanı Barnea, İran'ın gerek nükleer anlaşma altında gerekse nükleer anlaşma olmadan sürekli şekilde toplu imha silah üretme programına devam ettiğini ileri sürdü. İran İslam Cumhuriyeti defalarca asla nükleer silah peşinde olmadığını deklare etmiştir.
İşgal rejimi İsrail'de eski İşçi Partisi lideri Herzog bu rejimin yeni başkanı olarak seçildi. İşgal parlamentosu kendisi üyeleri Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog'un rejimi yeni başkanı seçti. İsrail'de kendisi üyeleri görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Başkan Reuven Rivlin'in halefini seçmek üzere toplandı. Mecliste yapılan oylamada eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog ile işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki Givat Zev, Yahudi yerleşim biriminde yaşayan Fas doğumlu Siyonist aktivist Miriam Peretz yarıştı. Herzog ilk tur oylamada 120 temsilci, 87'sinin oyunu alırken rakibi Peretz 27 oyda kaldı. Böylece Isaac Herzog rejimin 11. başkanı seçildi.
Ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalarından vazgeçmesi lazım dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dossi ile Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bir gazetecinin, Siyonist rejim İsrail'de hükümet kurma çalışmaları ve yeni kurulacak hükümetten beklentilerine ilişkin sorusuna, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hükümet kurma işinin Siyonist rejim İsrail'in iç meselesi olduğu yanıtını verdi. Çavuşoğlu, Siyonist rejim İsrail'de hükümeti kimlerin kuracağı değil, kurulacak hükümetin hangi politikalar izleyeceğinin önemli olduğuna dikkat çekerek, İsrail'in hangi hükümet olursa olsun bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için öncelikle yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım. Filistin saldırılarını durdurması gerekiyor. Ayrıca iki devletli çözümü aşındıracak adımlardan vazgeçmesi gerekiyor. Barış sürecine tekrar dönmesi gerekiyor diye konuştu. Diğer taraftan Siyonist rejim İsrail'in özellikle son zamanlarda illegal yerleşimleri arttırdığını ve Filistinlilerin topraklarını gasp etmeye devam ettiğini vurgulayan Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün ve bugün yine illegal yerleşim konusunda adım attılar. Dışişleri Bakanlığı olarak bu konuda bir açıklama yaptık. İsrail'in bu politikalardan vazgeçmesi gerekiyor. Ayrıca Kudüs'ün statüsünü aşındıracak adımlardan da vazgeçmesi gerekiyor ifadelerini kullandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Tacikistan Dışişleri Bakanlığı'nın Tahran ziyareti etrafında. Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Ramazan Rahimzade'nin Tahran ziyareti ve İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmesi bir kez daha güvenlik alanlarındaki bölgesel işbirliğini güçlendirme zaruretini öne çıkardı. İran İslam Cumhuriyeti ve Tacikistan ilişkileri son yıllarda ekonomik, transit, kültürel, siyasal ve uluslararası gibi farklı alanlarda gelişmektedir. Tacikistan'ın Esap bölgesinde İstiklal Tüneli gibi stratejik projenin İran-Tacikistan Ortak Ekonomik Komisyonu anlaşmaları çerçevesinde yerine getirilmesi ve tamamlanması ve de Tacikistan'ın İran'ın güneydoğusunda bulunan stratejik Çabahar Limanı'ndaki güçlü varlığı ve de İran tarafından bu ülkeye sağlanan kolaylıklar ve ekonomik avantajlar bu ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu göstermektedir. Buna rağmen son bir yıl içerisinde ilişkiler düzeyinin önemli sayılan güvenlik işbirlikleri düzeyine geldiğini söylemek mümkün. Bu da karşılıklı güvenin ve etkileşimlerin ciddi şekilde oluştuğunun göstergesidir. Aslında bu güvenlik ilişkileri iki ülke arasında varılan anlaşmalara göre kurulmak istenmektedir. İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazlı'nın geçen Mart ayında Tacikistan ziyaretinde mahpusların takası, terörizm ile ortak mücadele, uyuşturucu madde ile mücadele gibi alanlarda siyasi ve güvenlik eksenli anlaşmalar imzalanmıştı. Şimdi de Tacikistan İçişleri Bakanı'nın Tahran ziyaretinde bu doğrultudaki ziyaretlerin yeni turu başlamış bulunuyor. İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Abdurruza Rahmani Fazli, Salı günü Tacikistan İçişleri Bakanı Ramazan Rahimzade ile ortak basın toplantısında iki ülkenin güvenlik işbirliklerinin kapasitesine değinerek şöyle bir açıklamada bulundu. İki ülke arasında iyi bir güvenlik anlaşması imzalanmıştır. Bu doğrultuda emniyet güçlerinin İran ve Tacikistan'da işbirliği yapması, özellikle de uyuşturucu ile mücadele, organize suçlar, eğitim, belgelerin ve öğrencilerin takası alanlarındaki işbirliklerin yapılması kararlaştırılacaktır.
Tacikistan İçişleri Bakanı ise sözlerine şu açıklamaları getirdi. İran ve Tacikistan arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesi için tüm seçenekleri ve yolları aramaktayız. İki ülkenin ortak kültürünü eksen belirleyerek, özellikle de Farsçayı eksen bilerek dostluk bağlarının güçlenmesini ve sağlamlaştırılmasını umut ediyoruz. Bu doğrultuda yaklaşık 2,5 ay önce Tahran, Tacikistan Savunma Bakanı Korgeneral Şirali Mirza'yı ağırladı. Tacikistan Savunma Bakanı Tahran'a yaptığı ziyarette, İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ile görüşmesinde şöyle bir açıklamada bulundu. Güvenliğin arttırılması ve bölgede terörist gruplar ile mücadeleyi bölgesel işbirliklerin geliştirilmesine bağlı olduğunu biliyoruz. Ayrıca iki ülke arasındaki işbirliklerin iki ülkenin güvenliğine de yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. İran ve Tacikistan şimdiye dek güvenlik alanında ikili işbirliği çerçeveleri ve ilkeleri hususundaki memorandum dahil 160 kadar iki taraflı işbirliği imzalayarak bu alandaki işbirliklerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için uygun zemin hazırlamışlardır. Bu anlaşmalar iki taraf için uygun hukuki ortamı da sağlamıştır. Orta Asya ve Kafkasya meseleleri uzmanı ve analisti Veli Kuzeger Kaleci şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. İran İslam Cumhuriyeti için bölgede uygun kapasiteler söz konusudur. Uyuşturucu ile mücadele, terörizm ve radikalizm ile mücadele, özellikle de Afganistan'ın eksenindeki bu mücadeleler gibi güvenlik ve emniyet güçlerinin işbirliği Orta Asya ülkeleri tarafından memnuniyetle karşılanacaktır. Bu doğrultuda güvenlik ve emniyet işbirlikleri organize suçları ile mücadelede bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılması, terörizm ve radikalizm ile mücadele gibi alanlardaki anlaşmalar bölgesel güvenliği de arttıracaktır. Bu anlaşmalar çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti deneyimlerini bölge ülkelerine sunmaya hazırdır. Tacikistan İçişleri Bakanı Ramazan Rahimzade'nin Tahran ziyareti ve İran İslam Cumhuriyeti makamları ile görüşmesi de bu çerçevede stratejik önem taşımaktadır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Ekon'un ikinci zirvesinin Pakistan'da başlaması etrafında. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın son 30 yıl boyunca uygun bir ticari gelişme sağlayamadığı bir sırada bu ekonomik teşkilatın diğer alanlardaki gelişimi dikkate şayan olmuş ve başarılı sayılmaktadır. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ekonomi ülkelerin parlamento başkanlarının ikinci zirvesi, bölgesel konsensüs için parlamento ortaklıklarının yayılması başlığı ile 1 Haziran Salı günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başladı. Pakistan parlamento başkanı ise pazartesi günü şu açıklamada bulundu. İran İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İslamabad'daki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ECO'ya üye ülkelerin parlamento başkanlarının ikinci zirvesine sanal olarak katılacaktır. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İng'in Asya kıtasında en önemli bölgesel teşkilatlardan biri sayılır. Bu ekonomik teşkilat, şimdi de 10 üye ülke ve yaklaşık 400 milyon nüfusu ile sanayi, enerji, ticaret, yatırımcılık, transit, ulaşım ve taşımacılık gibi birçok alanda karşılıklı işbirliği potansiyeline sahiptir. Aynı zamanda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Rusya, Avrupa Birliği, Çin ve Hindistan bile bölgesel ve küresel güçler ile sınırdaş olması, Hazar Denizi'ne bağlanması, Hint Okyanusu, Fars Körfezi ve Akdeniz'e kadar uzanması bu teşkilata üye ülkelere stratejik bir konum kazandırmış ve onlara büyük imkanlar sunmuştur. Kuşkusuz mevcut durumda ve 21. yüzyılda dünya ekonomisinin bölgeselciliğe doğru hareket ettiği bir sırada Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bölge ve dünyada belirleyici bir rol oynayabilir. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tüm bunlara rağmen son yıllarda farklı nedenlerden dolayı amaçlarına özellikle de öncelikli olarak tanımlanan ve belirlediği hedeflerine ulaşamamıştır.
Bu hususta ekonomik meseleler uzmanı Mustafa Selimi Fert ise şöyle düşünüyor. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın başarısızlığının siyasi nedenleri arasında istikrarsızlık ve üye ülkelerinin yapısal siyasi benzerliklere sahip olmaması yer almaktadır. Afganistan hali hazırda İslam Cumhuriyeti yönetim sistemine sahiptir. Ancak yabancı ülkelerin bu ülkede bulunması ile Afganistan ciddi siyasi ve güvenlik sorunları yaşamaktadır. Orta Asya ülkelerinde de 70 yılı aşkın süredir yönetimler özgür seçimler olmadan laik sistemler üzerine kurulmuştur. Orta Asya ülkelerinin bağımsızlaşmasının üzerinden 20 yıl geçtiği bir sırada bu ülkelerde hala otoriter bir yapı iktidarını sürdürmektedir. Genel bir değerlendirme yapılacak olursa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ECO ile ilgili şöyle bir sonuca ulaşmak mümkün. Kuruluşundan itibaren 30 yıla yakın faaliyeti boyunca bu ekonomik teşkilat, ekonomik ve ticari işbirliklerinden siyasi ve kültürel işbirliklere yön değiştirmemiştir. Buna ilaveten öncelikli siyasetleri ve stratejileri arasında da bu teşkilat dikkate şayan bir başarı elde edememiştir. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ECO'nun performansına şöyle bir göz attığımızda bu teşkilatın hep siyasi faktörlerden etkilendiğini ve ekonomik yanlarının da bu siyasi münasebetlere göre yön değiştirdiğini söylemek mümkün. Gerçi zaten siyaset ve ekonomik hep karşılıklı olarak birbirini etkilemektedir. Ancak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ECO üyelerinin çoğunda ekonominin kamuya dayalı olması yüzünden siyasi kararların ekonomiye olan etkileri de kat kat artmaktadır. Buna ilaveten Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bu teşkilatın dışındaki yapılanmalara da yönelmişlerdir. Örneğin Türkiye Avrupa Birliği'ne, Orta Asya Cumhuriyetleri de Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na ve Pakistan'da Güney Asya yapılanmalarına yönelmiştir. Böyle bir ortamda ECO'nun ekonomik ve ticari alanlarda etkili adımlar atabileceği muhtemel değildir. Buna rağmen ECO teşkilatının imkanları öyle bir seviyededir ki bu teşkilatın sorumluları ekonomik ve ticari eğilimlerini güçlendirip gelişmeye doğru yol belirleyebilirler. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri baskı yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu erken seçim çağrısında bulunduğu konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Sen mi büyüksün, millet mi büyük? Kaçmak bir siyasetçiye yakışmıyor yani. Geleceksin kardeşim, sandığı kuruyoruz diyeceksin, der mi diyemez." diye seslendi. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, son günlerde CHP'nin sürekli gündeme getirdiği bu erken seçim tartışmaları iktidar tarafından da zaman zaman tepkiyle karşılanıyor. Özellikle son günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı yok, gündemde de böyle bir ihtiyaç hissedilmiyor" ifadeleriyle tepki gösterdi ve aslında bir türde mesaj verdi Sayın Kılıçdaroğlu'na. Acaba şimdi gerçekten Türkiye'de erken seçim düzenlenecek mi? Türkiye'deki halk bu seçimlere ihtiyaç duyuyor mu? Biz bu soruya kısaca yanıt aramaya çalışacağız uzman konuğumuzla. Bugün sohbetimizde Tanyeri Haber İnternet Portalı Genel Yayın Yönetmeni ve siyasi analist Sayın Cahit Kılıç hocamız bizimle birlikte. Cahit hocam, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Şimdi siz de belki dikkatinizi çekmişti bu erken seçim tartışmaları. Muhalefet, özellikle ana muhalefet partisi bayağı ısrarcı bu erken seçimlerin düzenlenmesi üzerinde. Ve iktidar partisi de bunu reddediyor. Acaba şimdi bu tartışma neden gündeme geliyor? Seçimlere birkaç yıl kala CHP'nin bu ısrarını siz nasıl değerlendirirsiniz?
Efendim, şimdi Türkiye'de 2 sene var daha normal seçimin yapılmasına. 2023'te normal seçim yapılacak ama son 2 yıldır Türkiye'de erken seçim talepleri artıyor. Artmasının sebebi de iktidar gerek ekonomiden dolayı, çökmüş bir ekonomi var, gerekse pandemiden dolayı, pandemi iyice ekonominin çökmesine neden oldu. Pandemiden dolayı iktidar yıpranmış vaziyette, oldukça yıpranmış vaziyette. AK Parti'nin oyları %30'un altına düştü. MHP ona ortaklık yapan, yamaklık yapan daha doğrusu, yama benim şeyimci tabirimle yamalık yapan MHP'de %7'lere kadar düştü. Buna mukabil şeyin oyları, İyi Parti'nin oyları artıyor. CHP'nin oyları yine yerinde tutuyor, %25-26 gibi, ama İyi Parti'nin %14-15 civarında oyları var şu anda. Oyları artıyor. Bunu da gören muhalefet, iktidarın zayıfladığını farkında olduğu için bir erken seçim yakalamak istiyor, ama iktidar 2 sene daha hem MHP hem AK Parti seçime gitmeyi düşünmüyorlar. Açık açık da söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Seçimler 2023'tedir diyor. Bence yaklaşmayacaklar. Belki bir erken seçim olmayacaklar. %7'ye düşmüş MHP'nin oyu. MHP niye istesin erken seçimi? AK Parti'nin oyları %30'un altına düşmüş. MHP ile beraber ikisinin oyu %35'i bulmuyor. Öte taraftan %40'ın üstünde. CHP ile İYİ Parti'nin oyu %40'ın üstünde. Eğer gene Millet İttifakı olarak seçime giderlerse seçimi muhalefet kazanacak. Gider seçimi kaybedecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi içinde Kemal Kılıçdaroğlu habire iktidar tarafı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olmak için adeta itekliyor, arkasından itekliyor ki aday olsun. Çünkü biliyorlar ki eğer Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı çıkarırlarsa, Mansur Yavaş %55'in üstünde, %60 civarında oy alacak ve Tayyip Erdoğan seçilemeyecek. Onun için istiyorlar ki Millet İttifakı yerine CHP'yi yalnız kalsın ve Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun, kazanamasın. Bunun da farkında tabii Kemal Kılıçdaroğlu veya CHP de bunun farkında. Onun için şimdilik görülen odur ki erken seçim olmayacak. Bence de olmayacak. İktidar kendisine yenilgisini yapamaz, kabul edemez. Anayasayı değiştirmek istiyorlar bu arada. Anayasayla ilgili hazırlıkları var AK Parti'nin. Orada seçim barajının MHP %10 barajının altında kaldığı için seçim barajını düşürmek istiyorlar. O da gündemde olan konulardan bir tanesi de o. Ne olur bilmiyorum. Ama benim tahminim o şey iktidar şeye gelmeyecek. Muhalefetin çağrılarına olumlu cevap vermeyecek ve erken seçim olmayacak gibi düşünüyorum ben. Bu arada Sedat Peker adlı mafya babası, tabii ki bunlar biliyorlar mafya babası, kendileri ilişkideydiler. Onun yayınladığı videolarında seçime falan etkisi olacağını düşünmüyorum ben. Halk izliyor, okuyor, halk izliyor, dinliyor. 15-16 milyon, 20 milyon insan izlemiş konuşmalarını. Bu iktidarın lehine mi olur, aleyhine mi olur, bunu da kestirmek mümkün değil. Büyük ihtimalle iktidar bunu kendi aleyhine çevirmemek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bakınız, İçişleri Bakanı'nı düşürmediler, arka çıktılar. Çünkü biliyorlar ki düşürürlerse halkın nezdinde de oy kaybına uğrayacaklar.
Evet.
Onun için sıkıntılı bir süreç var Türkiye'de siyasette, ama benim kanaatime göre erken seçim çıkmayacak bundan. Buyurun.
Doğru. Hocam, bazı söylentiler de var, biz duyuyoruz. Örneğin muhtemel bir erken seçimin düzenlenmesi durumunda Halkların Demokratik Partisi Millet İttifakı'na katılacaktır gibi iddialar var. Acaba bunu Millet İttifakı kabul eder mi? Etse de acaba kaybettirmez mi Millet İttifakı'na? Oylarını etkilemez mi? Özellikle CHP ile İYİ Parti tabanını nasıl etkiler sizce?
Zaten iktidara şey yapmak istiyor. CHP ile İYİ Parti'yi HDP ile bir ittifak yapmak için şey yapıyor, zorluyor. Zorla HDP'ye doğru yönlendirmeye çalışıyorlar ki eğer halk HDP ile ittifak yapmış bir millet ittifakına, CHP İYİ Parti ittifakına oyunu vermez. Halkın büyük çoğunluğu vermez ve bunlar ellerine bir propaganda şeyi geçirirler, fırsatı geçirirler ellerine ki bakın bunlar işte PKK ile ortak oldu, seçime girdiler diye. CHP de girmez. İYİ Parti hiç girmez. İYİ Parti'nin oyları yükseliyor. %10'un altında oy almıştı geçen seçtiğimiz. %9.95'ti. Şimdi çıkmış en basit şeyde, anketlerde %13.5, %14 civarında. Oyunu yükseltmiş. Neden ittifaka girsin? HDP'den girmezler. HDP'den ittifaka girmek demek İYİ Parti ile MHP'ye koz vermek demektir. Fırsat vermek demektir. Propaganda yapacaklardır bunlar. PKK yapmalar diyecekler. Şimdiden zorla hiçbir ittifakları olmadığı halde sırf yerel seçimlerde Kürt oyları CHP adaylarına gitti, daha doğrusu yani Millet İttifakı'na gitti diyelim, ya da kendiliğinden oluştu. İttifak yapmadıkları halde dostumun dostu dostumdur, dostumun düşmanı düşmanımdır şeyiyle, mülahazasıyla AK Parti'ye inaden götürdüğü oylarını Millet İttifakı'nın adaylarına verdiler. İstanbul'da da böyle oldu, Ankara'da da böyle oldu. Şimdi bu kendiliğinden geliştiği halde zorla bunu işte sanki gerçekten CHP ile İYİ Parti HDP ile ya da Kürt oylarını almak için Kürtlerden ittifak yapmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Kara propaganda yapıyorlar. AK Parti'nin temeli zaten kara propagandaya dayanıyor. Emevi zihniyetinin günümüzdeki temsilcisidir AK Parti. Tam bir Emevi zihniyetidir. Kara propaganda Emevi zihniyetinin İslam'a mirasıdır. Bunların da İslamlılığı Emevi İslamlılığıdır zaten. Onun için kara propaganda yapmayı da başarıyorlar. Tıpkı Muaviye gibi. Şimdi Kürtlerle de yapmaya çalıştım. Kürtleri de zorla ittifaka sürmeye çalışıyorlar ki PKK var karşımızda, bizi PKK'ya karşı destekleyin diyecekler. Onun için bence bu tuzağa düşmeyecektir CHP ile İYİ Parti. Hele İYİ Parti hiç düşmeyecektir. Daha erken seçim olmayacağına göre bu konuşmaların da çok önemi yok bence.
Evet.
Ben erken seçime ihtimal vermiyorum.
Doğru. Hocam vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar.
Çok sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Tanyeri Haber İnternet Portalı Genel Yayın Yönetmeni ve Siyasi Yorumcu Sayın Cahit Kılıç hocamızla konuştuk. Bugünkü sohbetimizde Türkiye'de erken seçim tartışmalarıyla ilgili bugünkü röportajımızı sizinle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Irak parlamentosunun Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Bedir Ziyadi'nin Amerika'nın Bağdat yönetimine IŞİD'li teröristlerin ailelerini Suriye'den Irak'a intikal ettirmek üzere baskı yaptığını vurgulaması, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Cuma gününü Bahtaş Şeria kentlerinde öfke günü ilan etmesi gibi haberlere yer verilirken Kudüs gazetesinde İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslam İran Seçim Merkezi Başkanı Cemal Örf, İran'da seçimler halkın kendi siyasi kaderini belirleme sürecine katılım simgesi olduğunu belirtti. İslam İran Seçim Merkezi Başkanı ve İçişleri Bakan Yardımcısı Cemal Örf, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında yaptığı açıklamada, seçimlerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde düzenlenmesi, İçişleri Bakanlığı'nın en önemli görevi olduğunu, yasalara ve tarafsızlık ilkesine uymak, bakanlığın bu seçimlerde de kılavuzu olacağını belirtti. Örf, hepimiz yasal çerçevede sağlıklı ve güvenli bir seçim düzenlenmesi konusunda sorumluyuz dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı Örf şöyle devam etti. İran'ın hemen hemen tüm büyük şehirlerinde elektronik sandık kullanılacağından bu sandıkları oylama işleminden oy sayımına kadar kullanma tarzını öğretmek büyük önem arz ediyor ve büyük bir titizlikle kullanılması gerekiyor. Örf ayrıca seçimlere azami katılım sağlanması için tüm kapasitelerin kullanılması gerektiğini, halkın benimsediği kesimlerinin harekete geçmesi bu konuda katkısı olacağını, vatandaşların seçimlere azami oranda katılması, ülke genelinde sosyal dayanışma ve birlikteliği de takviye edeceğini ifade etti. Örf bu açıklamayı valilerin siyasi yardımcıları ile düzenlediği seçim öncesi oturumda yaptı. İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran 2021'de düzenleniyor.
İttilaat gazetesinde Korsan rejim İsrail'in 12 günlük savaşın devamında başlattığı Filistinleri tutuklama operasyonlarına hız kesmeden devam etmesi, İmamın fermanını icra merkezi başkanı Muhammed Muhbir'in Eylül ayına kadar geliştirdikleri koronavirüs aşısından 50 milyon doz Sağlık Bakanlığı'na teslim edileceğini açıklaması gibi haberlere yer verilirken, Cumhur İslami gazetesinde nükleer müzakereler hakkında Rus yetkilinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Viyana'da uluslararası kuruluşlarda Rusya'nın daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Mercan nükleer anlaşmasındaki geriye kalan sorunların çözümlenmesi bağlamında sorumlu ve yaratıcı adımlar atılması gerektiğini belirtti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rusya'nın Viyana'da uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Ulyanov, Viyana'da yürütülen müzakerelerde Berjam kapsamındaki anlaşmazlıklar kayda değer biçimde azaldığını, ancak anlaşmazlıkların tamamıyla aşılması bağlamında sorumlu ve yaratıcı adımların atılması gerektiğini vurguladı. Viyana'da nükleer müzakerelere katılan heyet başkanı ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, pazartesi günü yaptığı açıklamada Viyana'da son tur müzakerelerin bir haftadır devam ettiğini, müzakerelerde birçok çetrefil konular söz konusu olduğunu ancak anlaşmazlık konularının belirlendiğini söylemişti.
Hemşire gazetesinde İran'ın polimer sanayi alanındaki ihracatına konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Milli Polimer Derneği İhracatçılar Komisyonu Başkanı Mesut Cemali, geçen sene polimer sanayi ihracatının 1 milyar 31 milyon dolar olduğunu bildirdi. Cemali, polimer sanayi ihracatının arttırma oturumunda yaptığı açıklamada, polimer sanayinin ihracatı önündeki engelleri tespit ve ortadan kaldırmak istediklerini belirterek, İran'ın polimer sanayi ihracatında Ermenistan'ın ilk sırada ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ikinci sırada yer aldığını söyledi. Oturumu Düzenleme Komitesi Başkanı Rıza Tofiği de bu sanayi dalında ticareti arttırma yollarından birinin diğer ülkelerle imzalanan anlaşmalar olduğunu belirterek, Avrasya Birliği ile imzalanan tercihli ticaretin %60 bölümünün polimer sanayi ile ilgili olduğunu belirtti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini sizlere aktaracağız. Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz. Türkiye'ye yönelik devam eden Avrupa Birliği tehditleri. Türkiye ile Amerika arasında güvenlik işbirliği krizi. Türk döviz rezervlerinde görülmemiş düşüş. Ve korona pandemisiyle ilgili son gelişmeler bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar. Türkiye ve Avrupa Birliği karşılıklı olarak gerilimleri önlemek için bir uzlaşma politikası izledikleri bir ortamda Batı'nın Türkiye'ye yönelik tehditleri devam ediyor. Bu bağlamda geçen hafta Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel son açıklamasında Türkiye'yi yaptırım ve caydırıcı tedbirlerle bir kez daha tehdit etti. Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne katılımının 40. yıl dönümü kutlamaları için Atina'da bulunan Charles Michel, Ankara'nın niyetleri konusunda ihtiyatlı davrandığını kaydetti. Avrupa Birliği'nin Türk makamlarına üye 27 ülkeyle yakın işbirliği içinde hazırlanan güçlü ve ortak bir tutum sunduğunu hatırlatan Michel, açık bir mesaj gönderdik, daha olumlu bir gündeme hazırız ama ruh halimiz şartlı, orantılı ve tersine çevrilebilir dedi. Türkiye hükümetinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllardan beri hep bir Avrupa ülkesi olmaya çalıştıkları unutulmamalıdır. Bu amaçla Türkiye Avrupalı olma yolunda önündeki engelleri kaldırmak için önce Kuzey Atlantik Paktı Örgütü NATO'ya üye oldu. Fakat aslında Amerika liderliğindeki batılı hükümetler dünyanın çeşitli yerlerinde, askeri alanlarda ve çatışmalarda geniş çapta Türk birliklerini kullandılar. Aslında Türkiye'nin Amerika ile ilişkisinin şekli, Türkiye'nin dış dünya ile etkileşimlerinin çoğunu olumlu ya da olumsuz etkiliyor. Fakat hiç şüphesiz Amerika'nın etkili rolüne rağmen Avrupa Birliği Ankara ile gerilimleri ve görüş ayrılıklarını yönetmeye ve karşılıklı etkileşime çalışıyor. Türkiye'nin Amerika ve Avrupa'dan oluşan batılı müttefikleri arasındaki ilişkiler yaklaşık 8 yıldan beri her zaman inişe geçerek azalmakta. Belki de bu yüzden Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyeliği konusunda artık hiçbir haber duyulmuyor. Şimdi konuyla ilgili uzmanımız Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinleyelim.
Doğrusu Türkiye'den, Yunanistan ve Avrupa Birliği'den ilgili ilişkiler son dönemde Türkiye'nin takılmış olduğu tavır ve saldırgan politikaları yüzünde ciddi bir noktaya gerilmeler başlamıştır. Yani bu konuda gerek Türkiye'nin Avrupa Birliği ve komşularına yönelik davranışları ve gerekse Avrupa Birliği'nin Türkiye için almış olduğu kararlar gerçekten bir anlam taşımıyor. Açıkçası söylemde ve alınan kararların pratiğe geçmemesi yüzünde Türkiye'yi cesaretlendirmektedir. Bu konuda Türkiye ile Avrupa arasındaki çelişkilerde ve çatışmalarda sürekli Avrupa Birliği olsun, Avrupa'nın diğer kesimleri olsun, Yunanistan tarafı tutmuştur ve bu nedenle sürekli Yunan tarafı olmuştur. Yani bu konuda Türkiye mecbur kalacak ve Yunanların kararlarına uyma gibi bir zorunluluk yaşanacaktır. Yani burada Türkiye kendi evinde yapmış olduğu antidemokratik ve insan hakları ihlallerinde ki Avrupa Birliği'nin almış olduğu kararla Yunanistan'ı ilgilendiren kararlarda sürekli Yunanistan'ın tarafı tutmuştur ve bu konuda eğer ki Türkiye ısrarcı olursa ve bu tutumundan ısrarcı olursa Avrupa Birliği olsun, gerek Avrupa'nın diğer kesimleri ve Amerika Birleşik Devletleri olsun, Yunanistan yanlısı bir kararda Türkiye'yi tek başına bırakacaktır ve bu Türkiye bu konuda da zor durumlara düşme gibi bir durum yaşanacaktır. Türkiye elbette daha önce Yunanistan'a karşı takılmış olduğu tavırdan dolayı ve Avrupa Birliği ve Amerika'nın bu konuda Yunan yanlısı bir karar alması ve Türkiye'yi sıkıntıya sokacaktı. Bu konuda Türkiye'nin ileriki dönemlerde bu savunmuş olduğu tezlerden vazgeçme gibi bir durumla yaşanır ve bu konuda da Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın gerek diğer ülkelere karşı takılmış olduğu tavırdan dolayı Mısır'dır, işte Yunanistan'dır ve bu Libya'dır. Bu tür kararlarda geri adım atmak zorunda kaldı ve bunun Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan'ı ziyaret etmesi bunun bir özür dileme ve kendi kararından vazgeçme gibi bir durum yaşanabilir.
Sayın Bedri Fırat'a görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Geçen hafta Batı medyası Türkiye ile Amerika arasında güvenlik ve askeri alanlarında gerilimin derinleştiğini bildirdi. Medyalist Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevine geldiği 2016 yılından itibaren Türk güvenlik güçleri ile Amerika hükümeti arasında devam eden işbirliği anlaşmalarını kademeli olarak sona erdirdiğini yazdı. Medyalist internet sitesinin haberine göre bir Türk yetkili Soylu'nun Türk ve Amerikan polis güçleri arasındaki ortak eğitim ve programlarını askıya aldığını, şüpheliler hakkında Türk polis istihbaratının elindeki bilgileri Amerika'nın erken erişimini engellediğini, Türkiye'de devam eden soruşturmalarla ilgili bilgileri Amerikalı meslektaşlarıyla paylaşmayı reddettiğini belirtiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son zamanlarda Amerika, Avrupa Birliği ve NATO'da Ankara ile işbirliğini güçlendirmesini istediği bir sırada Medyalist Ankara ile Washington arasında güvenlik alanında işbirliği noktasında kriz yaşandığını bildirdi. Türk yetkilileri zaman zaman Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerini eleştirmelerine ve Ankara'nın menfaatleri doğrultusunda milliyetçi sloganlar atıp bazı konularda Batı'dan bağımsız hareket ettiklerini açıklamalarına rağmen Ankara'nın Amerika ve diğer Batılı ülkeleri ciddi oranda olan bağımlılığını koparabilmiş değiller. Batılılar neredeyse Türkiye'nin her işine müdahale etmeye devam ediyorlar. Birçok uzman Türkiye-Amerika ilişkilerinde güvensizlik faktörünü gündeme getirerek ikili münasebetlerin Biden döneminde daha da gerileceğinden söz ediyorlar. Nitekim James Carey isimli uzman son sıralarda bölge basınına yaptığı değerlendirmede Türkiye ve Amerika arasında ilişkilerin normalleşmesi için uygun bir rota görmediğini, Biden yönetimi yetkililerin hiçbirinin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmediğini belirtti. Demek ki Biden yönetimi Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası arenadaki varlığı ve rolüne yönelik duyarsız kalmış ve bu ülkenin rolüne pek önem vermiyor. Sonuç itibariyle sözde iki stratejik müttefik olan Türkiye ve Amerika ilişkileri inişli çıkışlı serine devam etmekte ve NATO'nun iki büyük ülkesi olan Amerika ile Türkiye münasebetleri kolay kolay iyileşmeyecek. İkili münasebetlerde derinleşen güvensizliğin bundan böyle de devam edeceği düşünülüyor.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetinin finans, para ve bankacılık alanlarında çeşitli programlarının uygulanmasına rağmen Türkiye ekonomisi giderek daha kritik hale gelirken daha fazla insan yoksulluk çekiyor. Bu bağlamda geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yayınladığı raporda Türkiye döviz rezervlerinin bu yıl Nisan ayı sonuna kadar 46,2 milyar dolar gerileyerek Mart ayına oranla %12,9 azaldığını duyurdu. Enflasyonun yükselmesi, işsizliğin artması ve bütçe açığına zemin hazırlayan ve sonuçta ülkede halkın genel şekilde yoksullaşmasına sebep olan Türk parasının değer kaybetmesinin son 5 yılda Ankara hükümetinin en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Ekonomi yetkilileri ve özellikle de Cumhurbaşkanı tarafından yanlış para ve maliye politikalarının izlenmesi Türkiye'de mevcut sorunların baş göstermesine sebep oluyor. Korona salgının pandemiye dönüşmesi ve Ankara hükümetinin dünyanın farklı bölgelerinde askeri ve militarist politikalar izlemesi ise son 1,5 yılda Türkiye halkı ve hükümetinin sorunlarını yoğunlaştıran diğer sebeplerdir. Koronavirüs salgının başlamasından itibaren bu ülke insanları da dünyadaki birçok ülkede olduğu gibi işletmelerin ve iş yerlerinin kapanmasının neden olduğu sorunlarla karşı karşıya kaldı. İşte Türkiye'de yoksulluğun yayılmasının sebeplerinden biri ülkede işletmelerin kapanmasıdır. Aslında Türkiye'de her zaman canlı olan turizm sektörü de küçük ve orta ölçekli işyerlerinin kapanmasıyla yoğun şekilde zarara uğradı. Son birkaç yılda Türk lirasının önemli oranda değer kaybetmesine neden olan kur krizinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ilk önce piyasaya büyük miktarlarda döviz enjekte etmek zorunda kaldı. Bu girişim Ankara hükümetinin hedeflerini gerçekleştiremezken üstelik ülkenin döviz rezervlerinin büyük bölümünü de yok etti. Ve son olarak Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın anlık verilerine göre 31 Mayıs saat 19.30 itibariyle uygulanan birinci doz aşı sayısı 16.581.885, ikinci doz aşı 12.478.978 oldu. Böylece toplam doz miktarı 29.060.863 olarak gerçekleşti. İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2.775.834, ikinci doz aşı sayısı 1.980.532, toplamda 4.756.366. Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1.358.111, ikinci doz aşı sayısı 1.048.175, toplamda 2.406.286. İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1.113.599, ikinci doz aşı sayısı 867.683, toplamda 1.981.282 doz olarak kayıtlara geçti. Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 13. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Allah Resulü şöyle buyurmuştur: sizlerden en iyi olanınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenlerdir. Kur'an-ı Kerim hayat yolunun ışığı, aydınlığa doğru yol gösteren ve yücelmeye doğru yücelten kitaptır. Bu kitap hayatın çalkantılı yolunda yaşamak ve yücelmek için gerekli olan en iyi kanunu insana ürettiği gibi İlahi marif pınarına susamış insanlara da ulaştırmıştır. Bu arada her gün Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek, ilahi kelamla ulaşmak için bir kapıdır ve ne mutlu, vahiy ayetlerini tilavet etmekle yetinmeyen ve bunun yanında öğretilerini amel eden ve onu insanlara da öğretenlere.
Mısırlı seçkin karilerden Şeyh Mahmud el-Hussari, sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekle yetinmedi.
Bunun yanında değerli ömrünü Kur'an-ı Kerim'i tanıtmak ve bu semavi kitabı birçok talebeye öğretme uğrunda harcadı. Şeyh Hussari ayrıca dünyanın dört bir yanında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle bu semavi kitabı gönüllere sevdirdi. Peki bu seçkin kari kimdi? Gelin hep birlikte bakalım.
Mahmud Halil Hussari 1917 yılında Mısır'ın Tanta kentine bağlı bir köyde dünyaya geldi. Ona Hussari diyorlardı zira babası hasır üren bir zanaatkardı ve küçük dükkanında evine helal rızık götürmek üzere hasır mesleğini yapıyordu. Şeyh Mahmud henüz 4 yaşındayken babasının destekleri ve emekleriyle Kur'an-ı Kerim yoluna adım attı ve ilk önce eski bir mektepte kayıt yaptırarak orada vahiy kelamını ezberlemeye ve gönlünü Kur'an-ı Kerim nuru ile aydınlatmaya başladı. Böylece Şeyh Mahmud Hussari 8 yaşında Kur'an-ı Kerim'in tümünün hafızı oldu ve 12 yaşına geldiğinde Tanta kentinin din ilimler merkezine gelerek burada Kur'an-ı Kerim tilavetini ve kıraatını profesyonelce öğrendi.
Şeyh Mahmud Hussari çocukluk çağının anılarından şöyle söz ediyor. Gittiğim mektebin hocası benim o yaşlarda eğitimimde büyük rol ifa etti ve ben bunun için her daim ve ömrümün sonuna kadar bu değerli hocamın emekleri ve ilgisi için minnettarım.
Şeyh Mahmud Hussari ergenlik çağından 23 yaşına kadar Şeyh Mustafa İsmail ve Şeyh Mahmud Ali Bena ile birlikte Tanta kentinin El Ahmedi müessesesinde Kur'an-ı Kerim kıraat ilmini ve usulünü ders aldı. Şeyh Hussari o günleri şöyle anlatıyor. O günlerde yolların aşılmaz olması yüzünden benim kullandığım tek araç bacaklarımdı. O yürüyüşlerde yol boyunca Kur'an-ı Kerim'in en güzel ayetlerini seçiyor ve fısıldıyordum. Şeyh Hussari daha sonra Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi'ne girdi ve burada da Kur'an-ı ilimleri öğrenmeye devam etti.
Şeyh Mahmud Hussari 1938 yılında evlendi. Bu evliliğin meyvesi 3 evlattı ve her üçü Kur'an-ı Kerim hafızı oldu. Şeyh Mahmud Hussari hayatında yaşadığı ilginç gelişmelerden biri 200 kari arasında en seçkin kari olarak seçilmesiydi. 1944 yılında Mısır Radyosu ülkenin en iyi karisini seçmek üzere bir yarışma düzenledi. Her kari, kıraatin en seçkin 3 üstattan oluşan bir komisyon önünde Kur'an-ı Kerim tilavetini ve kıraatini gerçekleştirdi. Böylece Şeyh Mahmud Hussari birinci olmayı başardı. Bu güzel başarı Şeyh Mahmud Hussari'nin hayatında bir dönüm noktası oldu. Zira bundan sonra Kur'an-ı Kerim talim etme yolunda adımlarını daha da sağlamlaştırdı. Öte yandan Mısır'ın Kur'an-ı Kerim radyosu Şeyh Mahmud Hussari yarışmada birinci olduktan sonra tam 10 yıl boyunca sırf onun tilavetlerini yayınladı. Böylece Hussari'nin ruhu okşayan sesi her gün Mısır genelinde her yerde, çarşı pazarda ve evlerde duyulmaya başladı.
Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
Şeyh Mahmud Halil Husari, Kur'an-ı Kerim aşkına iyice kapılmıştı ve henüz gençlik çağında Kur'an-ı Kerim'i anlamakta ve bu semavi kitabın mesajını ulaştırmakta tecvid ilminin önemini anladı. Şeyh Mahmud Husari, Kur'an-ı Kerim tertilinde de kelimeleri ve sesleri çok titiz ve dikkatli bir şekilde beyan ederek bu semavi kitabın doğru okunmasını yaygınlaştırıyordu. Şeyh Husari, Kur'an-ı Kerim tertili, bu semavi kitabın sözcükleri ve vahiy kelamının manalarının tecellisi olduğuna inanıyordu. Şeyh Husari, Kur'an-ı Kerim'in sahih okunmasını yaygınlaştırmak üzere dünyanın 5 kıtasına seyahat etti ve bu seyahatleri sırasında birçok gayrimüslim onun kıraati sayesinde İslam dinini seçerek Müslüman oldu.
Şeyh Mahmud Husari Mısır'da Kur'an-ı Kerim hafızlarının çıkarlarını korumak üzere Kur'an-ı Kerim Karileri Derneği'ni kurdu ve 1960 yılında da Mısır Karilerinin Şeyhül Şuyuhu olarak seçildi. Şeyh Mahmud Husari ayrıca İslami Etüt Forumu uzmanı ve Kur'an-ı Kerim'i Tahsih Derneği Başkanı seçildi ve yeni Mısır Vakıflar Bakanlığı'nda Kur'an-ı Kerim Danışmanı olarak işe başladı. Şeyh Mahmud Husari emsalsiz emekleri yüzünden 1967 yılında Dünya Karileri Derneği Başkanı seçildi.
Mısırlı Büyük Kari Şeyh Mahmud Husari dünyada ilk kez Kur'an-ı Kerim tilavetine tertil şeklinde kayda alan ilk kari oldu. Günümüzde Şeyh Husari'nin Kur'an-ı Kerim tilavetinin çocuklara ve yetişkinlere öğretmek için yaptığı tilavetin tarzı üzerinden yaklaşık bir asır geçiyor ve bu da Şeyh'i milyonlarca kariden farklı kılıyor.
Şeyh Mahmud Husari 20 yıl boyunca Mısır'ın baş karisi olarak tanındı ve başta Rusya, Çin, İsviçre ve Kanada olmak üzere birçok ülkeye seyahat etti ve seyahat sayısının çokluğu yüzünden Kur'an-ı Kerim elçisi olarak lakaplandırıldı. Şeyh Mahmud Husari her zaman Mısır dışından Kur'an-ı Kerim tilaveti için çağrılan karilerin başında yer aldı. Şeyh Husari hatta Birleşmiş Milletler Binası, Londra Kraliyet Sarayı, Beyaz Saray ve Amerika Kongresi'ne Kur'an-ı Kerim tilavet etti. Yine ilginçtir ki Şeyh Mahmud Husari, Kuveyt'e yaptığı seyahati sırasında Siyonistlerin tahrif ettiği bazı Kur'an-ı Kerim nushalarını buldu. Şeyh Husari bu duruma karşı çıktı ve Siyonistlerin planını gün yüzüne çıkarttı.
Mısır'ın El Yom El Cedid haftalık dergisi 2017 yılında Şeyh Mahmud Husari'nin 100. doğum yıl dönümü dolayısıyla Mısırlı bazı Kur'an-ı Kerim karileri ve bilginleriyle bazı görüşmeleri gerçekleştirdi. Mısır'ın Kur'an-ı Kerim Radyosu Başkanı bu görüşmelerde merhum Şeyh Mahmud Husari'nin güzel tilavetine işaret ederek şöyle dedi. Allah Şeyh Mahmud Husari'ye güzel bir ses vermişti. O da kendisini Kur'an-ı Kerim'e vakfetti ve 1964 yılında Kur'an-ı Kerim Radyosu'nda bu kitabı tertil ile tilavet eden ilk kari oldu. Mısır'ın Kur'an-ı Kerim Radyosu Başkanı günümüzde Şeyh Mahmud Husari'nin tarzı hala kullanıldığını ve Şeyh'in yetiştirdiği talebelere bu tarzı başkalarına talim ettiğini belirterek şöyle ekledi. Şeyh Mahmud Husari tilavette çeşitli tarzları vardı ve Mısır içinde ve dışında binlerce talebeyi yetiştirdi. Bugün Kur'an-ı Kerim Radyosu Husari, Muhammed Ali Bena, Menşavi, Abdülbasit ve Mustafa İsmail olmak üzere 5 ünlü karinin tertirini her gün düzenli olarak yayınlıyor.
Şeyh Mahmud Husari Kur'ani ilimlerin üzerine birçok kitap yazdı ki en önemli olanlarından biri Kur'an-ı Kerim Karilerin Ahkamı adlı eserdir. Şeyh Mahmud Husari sonunda 24 Kasım 1980 tarihinde Kur'an-ı Kerim ile 55 yıl birlikte olduktan sonra 63 yaşında hayata gözlerini yumdu ve Hakk'a yürüdü. Şeyh Mahmud Husari vefatından önce ailesine malının 1/3'ünü hayır işlerine tahsis etmelerini ve evini de camiye dönüştürmelerini tavsiye etti.
Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karilerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 13. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.